Karşımızda bugün gerçekten çok kişisel, sarsıcı bir adalet arayışı öyküsü var. Mozart artık susmuyor, bir adalet yolculuğu kitabından bazı alıntılar üzerinden gideceğiz. Bir insanın hem iş hayatında hem de aile içinde yaşadığı baskılara, haksızlıklara, ihanetlere karşı sessizliğini bozma hikayesi bu. Gelin şimdi bu anlatıya biraz daha yakından bakalım.
Evet, başlık ilk başta biraz hani klasik müzik çağrıştırıyor ama durum çok farklı aslında. Kaynaklar bize şunu anlatıyor. Vapurda Mozart kostümü giymeye zorlanan biri var. Önce bu durumla aşağılanıyor ama sonra bunu bir direnişe dönüştürüyor. Yani iş yerindeki o çatışmalar, ailedeki kırılmalar, hepsinin ortasında bir yüzleşme aslında.
Peki, hikaye nerede başlıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirkette işe giriyor anlatıcı, referansla. Gişe memuru olarak başlıyor, genç yaşta baş memur oluyor sonra. Kuralları da hani tavizsiz uyguluyor, İngilizce anonslar yapıyor, usulsüzlüklere falan izin vermiyor. Ama bu tavrı başına iş açıyor galiba, değil mi?
Aynen öyle. Kuralları uygulaması bazılarını rahatsız ediyor tabii. Düşman kazanıyor. Hatta fiziksel saldırıya bile uğruyor. Burada asıl ilginç olan şey, liyakatin değil de referansın işlediği bir yerde işini doğru yapan nasıl istenmeyen adam oluyor? Bu çok çarpıcı. Başlangıçta bir idealizmi var, devletime feda olsun gibi ama karşılaştığı gerçeklik çok farklı. Bir de o Nazım abi dediği kişi, o da önemli bir figür. Hem başta hem sonda.
Anladım. Sonra işler daha da karışıyor galiba. Görev yeri değişiklikleri falan.
Evet, evet. Sürekli yeri değiştiriliyor, ahlaki bulmadığı bazı talepleri reddediyor, disiplin kurullarıyla uğraşıyor, en sonunda da bir kaptanla tartışıyor ve bu bahane edilip işten atılıyor.
Tam da işten atıldıktan sonra mı o Nazım abi tekrar ortaya çıkıyor?
Evet, ama çok garip bir şekilde onu Mozart Vapur'da diye bir projeye katılması için ikna ediyor. Düşünebiliyor musunuz durumu? İşten yeni atılmışsınız.
Evet.
Size Mozart kostümü giydiriyorlar ve daha önce tartıştığınız kaptanın vapurunda herkesin alaycı bakışları altında yolcuları selamlamanız isteniyor. Kaynakta kendisi de bunu Aziz Mahmut Hüdayi'nin yaşadığı çileye benzetiyor.
İnanılır gibi değil. Yani bu kostüm sadece bir kıyafet değil o zaman, bir sembol gibi mi?
Kesinlikle sembol. Yani sadece kişisel bir aşağılama aracı değil bu. Daha geniş bir taktiğin parçası gibi. Hani muhalif sesi, aykırı olanı tuhaflaştırarak, karikatürleştirerek önemsiz kılma çabası. Kostüm onun gözünde bir susturulma, bir kimliksizleştirilme, adeta bir mahkumiyet sembolüne dönüşüyor.
Mücadele burada bitmiyor tabii. Adalet arayışı mahkemelere taşınıyor. Ama orada da işler yolunda gitmiyor sanırım.
Hiç gitmiyor. Orada da ihanetlerle karşılaşıyor. Mesela miras yüzünden tartıştığı dayısı mahkemede yemin ederek kendisine saldırdığını inkar ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Sonra o Nazım abi aleyhine tanıklık yapmak istiyor ama ifadesi kabul edilmiyor. Bu yalanlar, ihanetler karşısındaki öfkesi, çaresizliği metinlerde çok net hissediliyor.
Aile içindeki bağların kopuşu da çok acı verici.
Hem de nasıl? Özellikle o miras meselesindeki şeriata göre paylaşım argümanı, sonra fiziksel şiddet, sonra mahkemedeki yalan yemin, yani aile içi dinamiklerin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteriyor. Annenin durumuysa bambaşka bir dram. Teyzesi onu sigortasız çalıştırıyor. Anlatıcı buna karşı çıkınca annesi ne diyor biliyor musunuz? Sütümü helal etmem.
Aman Allah'ım. Bu da bir tür şantaj yani.
Aynen öyle. Yardım adı altında kurulan bir sömürü ve duygusal şantaj mekanizması bu. Çok açık.
Ve şiddet yine devam ediyor. Anlatıcı daha 3 günlük bebeğinin yanındayken saldırıya uğruyor. Bu sefer teyzesinin küçük oğlu tarafından.
Evet, bu olay artık bardağı taşıran son damla oluyor. Sonrasında teyze anneye iş verme bahanesiyle aslında şantaja devam ediyor. Diyor ki, ya annem burada çalışır ya da size yardım falan edemem.
Peki anlatıcı ne yapıyor bu teklif karşısında?
Hatta bunu siyasal İslamcıları muhtaç bırakıp sonra sadaka vererek kendine bağlama taktiği olarak yorumluyor ve kesin bir dille reddediyor. Ve o noktadan sonra Mozart artık susmuyor, sessizliğini bozuyor, topladığı bütün delillerle birlikte yaşadığı tüm haksızlıkları, iş yeri, miras, saldırılar, annesinin sömürülmesi hepsini ilgili kurumlara taşıyor.
Yani bütün bu yaşadıkları onu bir kırılma noktasına getiriyor ve artık konuşmaya karar veriyor.
Evet, ama bu adımı sadece kişisel bir hak arayışı olarak da görmüyor. Kaynakta belirttiğine göre bu onun için aynı zamanda hani o dini ya da ailevi maskelerin arkasına saklanan ikiyüzlülüğe, adaletsizliğe karşı laik hukuk düzeni içinde bir başkaldırı, o giydirilen sembolik kostümü yırtıp atıyor adeta, kendi sesini buluyor.
O zaman özetlemek gerekirse bu kaynaklar bize şunu gösteriyor. Başlangıçta sisteme, otoriteye, aile bağlarına belki biraz naifçe inanan bir insan var. Ama zamanla hem iş yerinde hem de en yakın çevresinde büyük ihanetlerle, haksızlıklarla yüzleşiyor. Ve en sonunda tüm bu baskılara rağmen kendi sesini bulup hakkını aramak için o çok zor adımı atıyor.
Kesinlikle öyle ve bu çok kişisel, çok travmatik hikaye aslında hepimize dönüp bir soru sorma fırsatı veriyor, değil mi? Yani toplumda veya aile içinde bize biçilen roller, kurulan o görünmez güç dengeleri, o meşhur kol kırılır yen içinde kalır anlayışı. Acaba ne tür adaletsizliklerin, ne tür sömürülerin üstünü örtüyor? Ve birisi çıkıp bu sessizlik çemberini kırmaya karar verdiğinde bunun hem kendisi hem de çevresi için sonuçları ne oluyor? Bu yüzleşme sonunda nasıl bir dönüşme yol açıyor? Belki de üzerine düşünmemiz gereken asıl sorular bunlar.